Herkese merhaba. İstanbul Hepimidin girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Hepimidin programındasınız. Ben Abdullah Ezik. Bugün Zeynep Nur Ayanoğlu ile beraber YKM Pınarlıgil'i ile Dilberman Galeri'de gerçekleşen ve 3 farklı mekana yayılan 2019 sergisi, serginin hikayesi ve buna paralel bir şekilde sergide yer alan sanatçılar üzerinden bir dönem konuşması yapacağız aslında.
Herkese merhaba. Ben Zeynep Nur Ayanoğlu. Yeken hoş geldin.
Merhaba, hoş
nasılsın,
bulduk.
iyi misin?
Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Biz de iyi, sağ olun. Sağ ol, seni ağırdık, daha iyi olduk. Şimdi biz Şehir Hepimizin programında Abdullah'la birlikte şehir ve sanat kesişimini konuşmaya çalışıyoruz daha çok. Abdullah güzel bir giriş yaptı. Bu kesişimselliğe dair 2019 sergisi için ne söylersin?
2019 sergisi şehirle direkt olarak alakalı bir sergi. Yani esas bütün şehirle diye düşünmek zorunda değiliz. Yani bütün İstanbul'la değil ama İstanbul'la alakalı. Çünkü İstanbul'un ben hala biraz kalbi gibi görüyorum. Esasa Beyoğlu'yla alakalı bir sergi. Ya da birazcık böyle tarihte şey yapacak olursak, uzaklaşacak olursak Pera'yla da alakalı bir sergi. Pera yani çok uzun işte neredeyse şeyden beri yani yüzyıllardan beri gece ve kültür hayatının yaşadığı işte ne bileyim eğlence hayatının, olumlu anlamda eğlence hayatının var olduğu bir semt. Bütün İstanbul uyurken Pera ayakta kalıyor. Bu uyumakla da alakalı esasında biraz sergi. Çünkü gece uyumadığımız yerlerin sergisi, gece uyumayan gecelerin, yaşanan gecelerin sergisi biraz da bu sergi. Dolayısıyla da biz bu hani bütün İstanbul uyurken ya da hani bütün İstanbul unuturken diyelim, bütün İstanbul kendini işte bir pasif bir halde ya da işte hayatın endişelerinin şeyinde hükmünü unuttuğu anlarda, uyku anlarındayken Pera bir şekilde yaşıyor. Pera'nın geceleri çok uzun zamandan beri hareketli geçiyorlar. Pera Beyoğlu olduktan sonra da aynı şekilde devam ediyor. İşte hepimiz muhtemelen anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz ya da ondan daha da öncesinin hatta söylediği gibi işte Beyoğlu'na çıkmak diye bir şey var, bir deyim var, bir duruş var neredeyse. Bütün bu tiyatrolar, bütün sinemalar, işte gece kulüpleri ya da ne bileyim sergiler, daha sonrasında müze ya da müzevari yerler. Sanatın, bugünün sanatının yaşadığı alan zaten yine Beyoğlu. 1980 sonrasında bir uyku hali bütün ülkeye tabii ki şey yapıyor, hükmediyor. Beyoğlu da biraz uyuyor. Her ne kadar belki diğer yerlere göre yine biraz daha az uyumuş olabilir ama yine bir uyku dönemi geçiriyoruz. Zaten sokağa çıkma yasağı var vesaire hatırlayanlar için. Darbe sonra yani darbe ve darbe sonrası junta dönemi bittiğinde bir hareket başlıyor Beyoğlu'da. Geceler yeniden yaşamaya başlıyorlar. Tekrar gece insanları sokağa çıkıyorlar. Ve yani ilk başta ben şanslıyım çünkü o dönemi Beyoğlu'nda yaşayabildim. Önce işte ne bileyim rock barlar açıldılar. Zaten pavyonlar vardı tek tük. İşte kafeler açıldı. Biraz batılı tabir edebileceğimiz kafeler. Sonrasında caz barlar, işte otellerin rooflarındaki barlar. Kimilerinde dans edilebilen, kimilerinde müzik dinlenen, kimileri biraz salaş, kimileri biraz elit. Mantar gibi bitmeye başladı gece hayatı Beyoğlu'nda. Onunla birlikte de hani nasıl tabir edeyim, biraz daha underground diyebileceğimiz LGBT, bugün tabii o zamanlar biz LGBT diye bunu adlandırmıyorduk ama hani gay, lezbiyen, trans vesairelere de açık gece mekanları, açık değil hatta onlarla işleyen, onlara onları o negatif imajdan arındırarak onlara bir yaşam alanı da açan yerler açılmaya başladılar. Bir madde yani mutlaka unuttuğum birçok yer var. İşte ne bileyim ben hay Allah Valentino var, doğru. Valentino sonra Yeşil Kabare. Yeşil Kabare'den 14 açılıyor. Ceylan Çaplı'nın açtığı ilk yer yanlış hatırlamıyorsam ya da ilk yerlerden bir tanesi ortağıyla birlikte. Sonra onun yine açtığı 19 var, 20 var.
Hayseri'deki inanılmazlarca yatırıyorum öyle mi?
Talimhanede.
Talimhanedeki
talimhanenin arkasında oteller, çok farklı bir ambiyans var şu an orada. Fakat o dönemde talimhane çok karanlık ve bütün Beyoğlu çok karanlık. Zaten gecenin karanlığıyla da sergide bununla alakalı. Karanlık sokaklardan gidebilirdiniz bu mekana. Talimhane araba yedek parçaları, elektrikçiler, dükkanlar, salaş dükkanlar, kimilerinin kepenk, hırdavatçılar, çok doğru. Onların kapalı dükkanlarının önünde tek tük, kepenk alamayanların vitrinleri açık kalmıştır. Orada tek tük bir iki ışık vardır. Sokak lambaları zaten titreyerek sarı bir ışık yaparlar. Çok oraya de yatırılmamıştır. Hani aydınlatılmaya da uğraşacak bir durum da yoktur o sokaklarda geceleri.
Tam tersine zaten karanlık tutulmaya çalışılan sokaklar var.
Kesinlikle doğru. Ve o dönemde de sanırım zaten bu Beyoğlu Savaşı diye adlandırabileceğimiz ya da Beyoğlu Savaş demesek de gerilimi diye adlandırabileceğimiz o dönemlerde başlıyor. Medyanın da etkisi altında. Medya çünkü Beyoğlu çok tehlikeli bir yer olarak bütün Türkiye'ye lanse ediyor. Ben şu çocukluğumu orada geçirdim. Ve 13 yaşından itibaren yavaş yavaş gece yaşantım artmaya başladı. Hakikaten 16-17 yaşlarında Beyoğlu'nda dolaşırken hiçbir şey gelmedi başıma. O çok tehlikeli denen sokaklar, o kapkaranlık sokaklarda özgürlüğe giden yollar açılıyordu benim için.
Erkek olduğun için olabilir mi diye
mutlaka evet, yani bir kadınlar için belki durum daha farklıydı. Ben yatılı okuyordum Galatasaray Lisesi'nde. O zamanlar orada sadece erkek yatılılar vardı. O yüzden net örnek veremeyeceğim. Fakat 17-18 yaşından sonra kadınların da gece hayatında son derece rahatlığı da.
Köpürttüğü şekilde bir andı.
Doğru. Doğru. Ve farklı kadınlar diyebileceğimiz kadınlar zaten gece hayatının parçasıydılar. Sadece bar müşterisi diyebileceğimiz insanların arasında kadınlar, yine çoğunluk diyemeyeceğim, zannetmiyorum çoğunluk olduklarını hakikaten. Çünkü Türkiye'de o zaman zaten hiçbir yerde, hiçbir sokakta kadın çoğunluğu neredeyse yok. Ama kadınlar için çok tehlikeli bir yer olduğunda söyleyebilir miyim? Çok emin değilim açıkçası. Fakat net olarak söyleyebileceğim bir şey, bu alternatif mekanlar açıldığında, yani 14'ler, 19'lar, VAT 69'lar, 1001'ler, yani unuttuklarımız mutlaka hengameler vesaire. Oralardaki kadın varlığı net, yani orada ve kadın özgürlüğü diyelim. Farklı kadınların da gidebildikleri, farklı erkeklerin, transların, bugün LGBTİ+ diye tabir ettiğimiz kesimin rahatlıkla gidip geceyi yaşayabildikleri alanlardı. Yani zaten bu mekanların, o karanlıklardan çıkılıp ulaşılan bu aşırı aydınlık mekanların da ya da ışıkların neredeyse kurgunun bir parçası olduğu mekanlarda tekil bedenler bir arada yaşıyorlar. Yani bir arada geceyi geçiriyorlardı. Hepsi birbirinden farklı. Hiç birbirleriyle alakalı olmayan birçok insan. Bunu idilleştirmek de istemiyorum. Tabii ki toz pembe bir dünya değil. Zenginler, fakirler istedikleri gibi gelebiliyorlardı. Böyle bir durum değil. Ama hakikaten kadınların da, erkeklerin de, geylerin de, heteroların da, ondan sonra lezbiyenlerin de, transların da, travestilerin de, o zamanın cross dresser ya da drag queen tabir edebileceğimiz show girl'leri de aynı şekilde. Ya da insanların rahatlıkla bedenlerini pratik edebildikleri, bedenlerini yaşayabildikleri yerlerdi. Bence bu açıdan o 90'lardaki özgürlük havası yaşam için elzemdi neredeyse. Sanat diyorduk, sanat şehir diyorduk. Sanat da bence yaşam alanı açabilen ve en başından beri biraz beni sanat konusunda çalışmaya iten şey bu sanırım. Sanat yaşam alanı açabilen nadide mekanizmalardan bir tanesi. Hatta belki tek mekanizma. Bize, bizim hayatımızı cenderelerden, sınırlardan kurtarmayı beceriyor. Bize yeni yerler, yeni yaşam alanları, yeni yaşam teknikleri, metotları, mekanizmaları, stratejileri keşfettirebilecek tek aktivite olarak ben sanatı görüyorum açıkçası. Dolayısıyla sanat da gecenin hani bu kadar birbirine yaklaştığı bir dönem geçirdik o zamanlarda. Ve tabii biraz olayı uzatıp sıkıcı hale de getirmek istemiyorum ama Beyoğlu'nda bu şey yani hani Beyoğlu biraz batıya dönük bir ya da pera diyelim. Türkiye'nin batıya en dönük şeylerinden, semtlerinden bir tanesi. Oradaki yaşam şekilleri de aynı şekilde batıya dönük. Evet, tarih boyunca da aynı şekilde böyle. Bütün Cumhuriyet boyunca da, şimdi Cumhuriyet'in 100. yılından çok konuşuyoruz. Bu tür şeyleri hep unutuyoruz. Batılılaşmanın yoğun şekilde yaşandığı semtlerden hani bir tanesi Beyoğlu. Belki en şey sembolik olanı. Ve biliyoruz ki tutucu kesim ya da batılıya, batıyla araya mesafe koymak isteyen düşünce tarzları, doğuya yaklaşmak isteyen düşünce tarzları, doğuyla batıyı da bu kadar birbiriyle zaten çarpıştırmadan mümkünse bunu düşünmek gerektiğini inanıyorum ben. Ama hani bu çatışmanın, bu karşılaşmanın, bu gerilimin yaşandığı yerdi Beyoğlu. Dolayısıyla fethedilmek isteniyordu bir şekilde. Ve yavaş yavaş gerçekten bu gerilimi biz Beyoğlu'nda daha 90'larda da görüyorduk. Medyanın söyleminden biraz önce bahsettik. Beyoğlu çok negatif, yani oradaki o eğlence hayatı son derece negatif ve tehlikeli bir eğlence hayatı. Mutlaka tehlike vardır. Ben eminim ki işte Fatih'te ya da o dönemde Maltepe'de ya da atıyorum yani
Bakırköy'de
aynen çok daha belki şey ciddi tehlikeler vardı. Hatta bazen hiç alakası olmayan semtlerde semtlerden gelen maalesef işte cinayet, katliam haberleri de şey yapıyordu. Ülkenin gündemine geliyordu. Buna rağmen Beyoğlu bu şekilde bir şey leke, tırnak içinde leke yüklenmek zorunda kaldı. Ve yavaş yavaş sanırım 90'lardan sonra da bu gerilimi gitgide kendini hissettirdi. Ve bugün sanırım 90'ların Beyoğlu, 90'ların perasıyla, 90'ların gece hayatıyla da aynı şekilde pek alakası olmayan bir Beyoğlu pratiği içindeyiz.
Kesinlikle belki bu işte burada şu zaten ön plana çıkıyor. Aslında her dönemin kendine öyle bir batılılaşma projesi var. Tandemat'ta bu başka bir anlam ifade ediyordu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında farklı bir batılılaşma vardı. Bugün senin dediğin 90'lardan 2000'lere geçerken yine farklı bir batılılaşmanın devamı Beyoğlu. Artık her defaatta farklı bir akımla, farklı bir düşünceyle yeniden inşa edilen ve her defaatında yeni barların açıldığı, yeni mekanların, yeni eğlence anlayışlarının ön plana çıktığı bir mekan. İlk tiyatro binalarının açıldığı yerde, ilk gay club'ların açıldığı yerde, ilk aynı zamanda işte pavyonların açıldığı yerde İstanbul Ödeli'nde hep Beyoğlu. Bunların hepsinin Beyoğlu'nda olması tiyatronun sembolik değeriyle değil, aslında bir anlamda da Beyoğlu'nun ne derece hayatın merkezinde bir yer olmasıyla da alakalı bir şey. Bu anlamda zaten çok çarpıcı, ayrıklı ve herhalde tarih boyunca bu böyle oldu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Bundan sonraki yıllarda da hep öyle olacaktır. Çünkü Beyoğlu ne olursa olsun hiçbir zaman değerini yitirmiyor ve bir şekilde oraya hep bir geri dönüş hareketi oluyor. Bu böyle oldu. Hala günümüzde de bunu tartışabiliyoruz. Bu noktada mesela 90'larda dediğim gibi bu 2019 sergi aynı zamanda adını da veren bir kulübün hikayesi var. Bu tabii ki serginin ana konusu değil veya bütün her şey bunun üzerine kurulu değil ama 2019'un bir sembol değeri var. Tabii, hem 90'lardan 2000'lere dair bir bakış içermekte. Nasıl ki işte George Orwell 1980'de henüz yaşanmamış bir geleceği tahayyül edip yandıysa 2019 nelerinde de Ceylan Çaplı ve işte arkadaşları diyelim 2000'leri tahayyül ederek bir kulüp açıyorlar. Dolayısıyla bir gelecek tahayyülü var ve bu gelecek tahayyülünü belki dediğin sebeplerden, belki başka nedenlerden, belki bir arayış, özgürlük düşüncesinin parçası olarak Matlak Otosman Haydi hayata geçiriyorlar ki bu çok hem alakası hem de çarpıcı bir tercih.
Evet.
Çünkü de yakınlarındayız şu anda.
Evet, çok yakındayız, doğru.
Dolayısıyla Matlak Otosanayi'nin seçilmesi, dönem fotoğraflarına bakanlar ne demek dediğimizi daha iyi anlayacaktır. Çok enteresan bir girişim ve 93'te kurulup galiba aşağı yukarı bir 2 yıllık serüvene sahip.
Evet, 2 ya da 3 yıl sanırım.
Aşağı yukarı. Dolayısıyla senin de 2019 ve Ceylan Çaplı ödelinde de diğer birçok kulüp deneyimin var. Mesela aynı zamanda bu yılları yaşamış, yakından deneyimlemiş birisi olarak bu hikaye sende nasıl bir yer etti? Küratöryal kısmı birazdan değinip soracak ama biraz her kişiden hem de burada hikayenin tabii çıkış noktasını merak ediyorum aslında.
Şimdi şöyle, Beyoğlu'nun gece hayatının içindeydim. Yani son derece tüketici olarak ya da işte izleyici olarak ya da işte ne bileyim dans eden, eğlenici, evet. Ne güzel şey. Dolayısıyla yani hem o değişimi görebildim o dönemde ve bu işte 14'ün açılışı, 19'un açılışı, 20'nin açılışı. Önce çünkü Ceylan, Valentino'dan sonra 14'ü açıyor. 14 Zeki Müren oraya geliyor ve çok farklı bir karizma şey yapıyor, kazanıyor 14. Onun verdiği ivmeyle 19'u açıyor, 20'yi açıyor. Bunların hepsi talimhanedeler gerçekten. Talimhanenin en arkasında böyle hafif şey, nasıl denir ona, yuvarlak kavis, teşekkür ederim. Kavis çizen bir yol vardır. Onun üzerindeki alana kapı numaraları bu 14, 19, 20 vesaire de. 2019'da yani buraların yazlık mekanı olarak. Çünkü o zamanlar yazlık mekanlar bir çok şey moda olmuştu.
Popüler.
Evet, aynen, birçok yer işte Kemancı falan da yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bir şey söylüyorsam affedersin. Affetsinler beni. Ama böyle birçok yer kendine yazlık yer açmıştı işte sağda solda. Biraz daha havadar kesimlerinde kentin. 2019'da Maslak'ta araba mezarlığının içinde, otosanayide araba mezarlığının içinde açtılar. Ben ilk gittiğim zamanları hatırlıyorum. Hakikaten böyle bir kule gibi bir yerden geçilir. Dışarıdan içerisi görülmez. Bu çok önemli bence. O zamanlar cep telefonu da yok. Yani üzerinde kamera takıp taşıyıp insanları gözetlemek fikri de çok fazla yok açıkçası oraya giren insanlarda.
Ama kapanış hikayelerinde böyle bir hikaye var tabii.
Kapanış hikayelerinde var. Yine tabii ki sızan şeyler var. Medyanın oraya söylediği. Ben hani 2019 üzerine daha ciddi araştırmalar yapan, kulüplerin tarihini, gece hayatının tarihini çok daha tarihçi hassasiyetiyle inceleyen, çalışan insanlar var. Ben onlardan bir tanesi değilim. Ben sadece o 2019'u yaşadım. Ve Beyoğlu gecelerini yaşadım. 2019'a gittiğinizde, 2019'un dans pistinde ya da 2019 mekanında ya da diğer kulüplerde deneyimlediğiniz şey özgürlük hissiydi. Yani binlerce farklı bedenin, binlerce farklı niyeti olan bedenin, hani bedenlerini farklı yaşayan insanların, bu da çok önemli bir şey. Hep birlikte dans ettikleri, tabii dans etmek deyince yani bu böyle şey, nasıl diyeyim, yani kendi negatif bir yok olma hali değil dans, tam tersine bence son derece neredeyse insanı transa geçiren belli bir psikolojik durum gibi düşünmek istiyorum ben dansı. Özellikle gece kulübü danslarını, hani oradaki o şiddetli müzik, oradaki o şey ışıklar gerçekten neredeyse insanı şey yapan, hipnotize eden ışıklar sizi öyle bir hale getiriyor, öyle bir psikolojik hale getiriyorlar ki kendinize yaklaşıyorsunuz bence. Dolayısıyla hani kendine yaklaşmaktan daha büyük bir özgürlük düşünemiyorum ben. Kendini kendi gibi pratik edebilmek, kendini kendi gibi yaşayabilmek. Dolayısıyla da buralar bunu Türkiye'de yaşayabildiğimiz, net olarak yaşayabildiğimiz yerlerdi. Ve orada o kadar hani tabii ki bu dans deyince zaten bedenle alakalı bir durum bu. Bedende öyle şeyler hissederdik ki gündüz hayatında aklınıza gelmeyecek duyularla, hislerle ya da işte uyarılarla geçirirdiniz o geceyi. Dolayısıyla özgürlük bence gecelerden geliyor. En azından benim hayatımda böyleydi. Eminim başka insanların hayatında da bu tür deneyimler olmuştur. Ben bu sergiyi, sergiden birazdan konuşacağız anladığım kadarıyla ama hani bu sergiyi düşünürken oradaki bu şey bedenimde hissettiğim şeyleri, o ürperti hali, o transa geçme durumu, ışıkların beden üzerindeki etkileri ya da dans ederken ışıkların sizi sürüklediği durumlar ya da psikolojik durumlar ya da işte geçiş halleri diyeyim. Bütün bunları deneyimleyebildiğiniz yerlerde ve tekrar ediyorum ya bunun en önemli şeylerden bir tanesi de insanların pek birbirlerini yargılamadan kahkahayla eğlenerek pozitif bir şekilde birbirleriyle aynı mekanı, aynı coğrafi küçücük alanı paylaştıkları zamanlarda o geceler. Bence bu çok önemli bir yani çok önemli bir detay esasında. Hem o gecelerden bize kalan şeylerle alakalı, hem sergiyle alakalı, hem de şahsi deneyimlerle alakalı. Daha sonraki hayatınıza mutlaka yansıyan. Belki bir de tabii ki söyleyebileceğimiz başka bir şey. Bu hani kontrolün de çok az olduğu mekanlar. Yani dediğim gibi işte cep telefonunun olmaması, insanların birbirlerini o alanın dışında görüntüleyememeleri ya da o alanda olan şeylerin dışarı yansımaması. Çünkü bu kulüpler çok kapalı kulüplerdi. Yani kapalı derken kışlık alanlar, şu demir kapılar vardır. Kapıda mutlaka filtre eden bodyguardlar vardır. Bodyguardlar hani oradaki o şeyi bozacak insanları almazlar daha çok içeri. Ve içeri girdiğiniz anda dışarıdan daha özgür hissedersiniz kendinizi. Yani içerisi dışarıdan daha özgür hapishaneler gibi ya da başka cumhuriyet gibi alanlar bunlar. Zaten dediğim hani 2019'un girişi de öyleydi. Böyle bir kule gibi bir yerden bu sınırlarda ya da işte hapishane şeylerinde olur. O tür bir his veren geçişten girebildiğimiz yerlerde ya da kışlık yerlerde kapılar o görevi görüyordu. Yani içeriyle dışarıyı izole edip o özgürlüğü koruyabilen, en azından ben bunu bu şekilde yaşadım, hissettim. Sergide tamamen benim gece hayatı deneyim, 1990'lardaki gece deneyimlerimle alakalı bir sergi.
Ben de buradan küratöryel anlayışına gelmek istiyorum. Çok güzel anlattığını ben de yaşamış gibi oldum. Hayatımda hiç böyle bir deneyimim yok. Yani bir huşu halinden bahsediyorsun.
Doğru.
Sergi metnine baktığımda da bunu kelimeleri şöyle dökmüşsün. Bu sergiyle biz hatırlatmak değil, hissettirmek istiyoruz. Yani aslında afektif boyutunu, duysal ve duygusal boyutunu yeniden canlandırmak istiyorsun. Bu tabii ki belirli bir küratöryel anlayış gerektiriyor. Işıkların belirli kullanımı, mekanın belirli bir dizayn içine sokulmasını gerektiriyor. O duyguları nasıl ortaya çıkardın?
Evet, yani şey çok doğru. Hatırlatmak değil, yani bir arşiv çalışması değil ya da ciddiyetle yapılan bir ve mutlaka çok da değeri olan üniversitel bir çalışma da değil ya da scientific bir bilimsel bir çalışma da değil. Tamamen hissetmekle alakalı. Tamamen beden
hafızası. Özel dolayısıyla değil mi?
Son derece
özel. Biraz nasıl algıladığına girmiş oluyoruz o dünyaya.
Kesinlikle doğru. Yani sanırım bu, ben bunu başkalarıyla paylaşıyorum. Yani bu tür hisleri tek hissetmiş olan ben değilim. Ama bunu bir doğru olarak size yansıtmam bugün çok da sanırım şey etik olmayacaktır. Dolayısıyla ben yine kendi deneyimimden devam etmek istiyorum. Tamamen beden hafızasıyla alakalı bir durum. Şimdi oradan hemen şöyle yine metinde de var. Proust'un Madeleine'leri vardır. İşte Proust teyzesi bir yerde Madeleine yer. Madeleine'de bir küçük midye şeklinde kurabiyeler. Ve teyzesinin yaptığı kurabiyelerin tadını hatırlattığı için çocukluk zamanında yediği o kurabiyeleri içinde ya da kurabiyeleri yediği yere döner ve o kaybettiği zamanın peşinde bir hafıza araştırmasına girişir açıkçası Proust. Ama orada da çok tabii ki sübjektif bir hafıza söz konusu. Ve ben Türkiye'den ayrıldıktan sonra ben bir noktada 1998'de Türkiye'den Fransa'ya taşındım. Ya da işte o da okumak için açıkçası. Bir şekilde de sanırım gerçekten benim için bir dönemin sonuydu. Yine şahsi bir durum. Ama tabii ki İstanbul olan ilişkimi devam ettirdim. Her geldiğimde yine aynı yoldan Taksim'e giderek, işte bütün bu kulüpleri tekrar tavaf ederek açıkçası şey yapmaya
artık olmayan kulüpler mi yoksa var
artık,
mıydı
artık bir kısmı? Olmayan kulüpler. Yani o kulüp kapandıklarını da gördüm tamam. Açıkçası. Evet, bir kısmının kapandığı döneme de şahit oldum. Ama çok daha aralıklı bir deneyimdi. Ve her Beyoğlu'na çıktığımda çok uzun süre bu devam etti. Bazı kurabiyeler ya da işte ne bileyim gördüğüm bir yüz, yanınızdan geçen birisinin parfümü ya da işte Taksim'deki polis barikatları ya da oradaki taksilerin Taksim parkı etrafındaki dönüş ritüelleri, işte çark alanına çıkmış olan gayler, translar vesaire. Bütün bu peyzajlar, şehir peyzajları bir yerden size 90'lardaki ben diye yanında en azından beni o 90'lardaki gece hayatını döndürüyordu. Yani kaybettiğim zamanı bir şekilde geri dönüyordum. Fakat gelip gittikçe, yıllar ilerledikçe o kurabiyelerin, o maddelerin azaldığını fark ettim. Yani ilk başta çok daha yoğun şekilde yaşabildiğimse bugün artık hakikaten ben Taksim'e gittiğimde en ufak bir şey bana 90'ların perasını, Beyoğlu'nu ya da Taksim'i
hatırlatmıyor.
Hiçbir şeyi oraya göndermiyor. O yüzden bilmiyorum Beyoğlu gerçekten devam edecek mi ya da ne şekilde gece hayatına devam edecek. Sadece nargile mi içeceğiz bundan sonra? Ona da çok
baklava da yiyebiliriz öyle değil mi?
Evet.
Baklava kuleleri var ya.
Baklava kuleleri doğru.
O da kafa yapar o kadar şeker.
Doğru.
Hemen her şeye Galata Port'a inip yeni bir Türkiye'ye karşılaştık.
O da doğru. Ama işte yani benim o döndüğüm, benim o gittiğim o Beyoğlu ya da beni götüren şeyler daha doğrusu pardon çok azaldılar. Ve bugün neredeyse, yani neredeyse değil bugün gerçekten hiç kalmadı. Ben bir sergi düşündüğümde biraz hani Zilberman'da bir sergi düşünüyordum açıkçası. İşte ekiple ya da Moiz'le olan diyalog da zaten bu yöndeydi. Ve o dönemde Taksim'e gelip giderken bundan işte ne kadar 1,5 yıl falan oldu sanırım. Hakikaten bu şeylerin beni o 1990'ların gece hayatından döndüren hiçbir şey kalmadığını fark edince bunu yazmak ya da işte bir hatırlamak, buraya bir dönmek istedim. Sergi tamamen buradan yola çıkıyor. Yani ben orada hissettiğim şeyleri tekrar canlandırmak. Evet, onu anımsamak diye çeviriyorlar. Fransızca'da biraz daha farklı. Reminiscence diye bir kelime var. Tamamen bu hani Proust'un hikayesi gerçekten.
Sende kalanları.
Evet, aynı. Tamamen beden hafızasıyla da alakalı bir durum. İşte tatla, kokuyla, dokunmakla, görmekle alakalı. Sadece bilmekle ya da ezberlemiş olmakla ya da işte hafızada tutmak değil, beyin hafızasında tutmak değil.
Evet, bu anı belleği biraz fetişleştiriliyor son zamanlarda değil mi? Yani sanat camiasında da böyle metinlerde vesaire görüyorum. Çok önemli bir şey olduğunu da düşünüyorum ve bu yöndeki üretimlerin artmasını da olumlu karşılıyorum. Fakat reminiscans kısmı da çok değerli. Yani bedenimde ne yaratıyordu? Benim için anı belleğimin dışında bedensel belleğimde, duysal benliğimde neye karşılık geliyor? Bu kısmıyla zaten o yarattığı sergi alanı ve o küratörlük çalışması inanılmaz. İnsanı böyle şuradan yukarı, yani yaşamadığım halde. O zamanları yaşamadım ama istetti yani.
Çok teşekkür ederim.
Bir arzu ihtimali yaratıyor onun. Bilmediğim bir arzu oluşuyor içimde.
Çok... Bilenlerde zaten farklı bir şeye neden olur. Bilmeyenlerde başka bir şeye neden olur. Mesela bu biraz gibi de aslında. Hani parmağını kağıt kesmiş biri var da birine kağıt dediğinde o acıyı
evet,
parmağın
evet,
ucunda olmayan bir şeydir o an ama o acıyı hisseder. O, bu bedensel meta bir hafıza. Bunu el hatırlar, bunu parmak hatırlar. Aslında yarattığın şey, biraz bahsettiğin şey de buna çıkıyor bana kalırsa.
Küratörlüğüne gelelim ama ben en çok merak ettiğim kısmı ışık, yerleştirmeler vesaire.
Tabii bu, yani bu fikirle yola çıkınca Zilberman'ın sanatçıları var. Benim tanıdığım sanatçılar var. Ben Fransa'da yaşıyorum. O yüzden Fransa'da izlediğim sanatçılar var. Böyle bir şey, nasıl diyeyim?
Karma.
Evet, bir malzeme zaten. Ve, hani buradan bakarak biraz düşündüğümde kimi eserler benim için hani otomatik olarak beni oraya döndürebildiklerini gördüm. Bir fotoğraf ya da bir işte pentür olabilir, bir video olabilir, bir yerleştirme olabilir. Onlara bak, ben hani zaten sanırım bütün hepimiz için bu geçerlidir. Yani yaşayabildiğimiz sanat, hani bugün hissedebildiğimiz sanat, bizim bireysel deneyimimize hitap eden sanatla çok daha kolay ilişki kurabiliyoruz bana göre. Yani açıkçası tabii ki işte ne bileyim ben Manet'i çok severim ya da Delacroix'i çok severim ama bir etüt objesidir neredeyse. Beni transandade etmiyor. Direkt olarak çünkü bugünkü hayatımla alakalı değil. Biraz belki öyle bir fetişim var benim de bilmiyorum. Buradan yola çıkıcı bir kısım eserler ve otomatik olarak zaten hani o 1990'lardaki deneyimimi düşünürken bir kısım eser kendiliğinden yüzeye çıkmaya başladılar. Sonrasında Zilberman'ın 3 tane mekanı var. Piyalepaşa'daki mekanında şurası çok zaten Piyalepaşa'ya gitmişliğiniz var mıdır? Vardır tabii ki. Şimdi Beyoğlu'nun sınırı gibi bir yer Piyalepaşa ve ondan sonrası artık Beyoğlu değil. Piyalepaşa da tam Beyoğlu değil belki, çok emin değiliz. Ama hani bir yandan da tamam, yine de aynı şekilde bir sınır şey yapıyor. O Piyalepaşa bulvarından bahsediyorum. Yeni mekanlar ama böyle bir şey havası da var. Hani sanki eskiye de bir gönderilmiş gibi bir mimarisinde böyle bir işte taş kullanmak falan gibi istekleri de var. Ve tabii ki çok hani Beyoğlu'nun eski mahallelerine de komşular. Talimhane de böyleydi. Talimhane o zamanı Beyoğlu'nun sınırıydı. Tarlabaşı'ndan sonra gidilebilecek en uzak noktalardan bir tanesiydi. Kasımpaşa'ya pek inilmezdi açıkçası. Ya da Dolapdere'ye hani gitmeden önceki son şey yaşanan yerlerden bir tanesi. Yaşananlar gece hayatının döndüğü yerlerden bahsediyorum. Böyle bir fikir hoşuma gitti. Ve o mekanın yani, tabanları oldukça yüksek. Biraz şey de bir mekan. Yani, dükkanvari bir mekan. Zaten dükkanlar sanırım orada. Şeye baktığınızda yan tarafta AVM gibi bir şey var orada. İşte bir sürü cin dükkanları ya da işte kafeler vesaire. Onlardan bir tanesi de galeri oldu. Şimdi Talimhane'ye döndüğümüzde yine Ceylan 14'ü açtığında esas oradaki dönüşümün sonuçlarından bir tanesi de bu aynı zamanda. Çünkü oradaki muhtemelen daha önce 14 dün içinde bulunduğu dükkan daha önce neydi hatırlamıyorum ben ama mutlaka ya bir araba parçacısıydı ya bir elektrikçi ya da hırdavatçıydı bir şeydi. Ya da bir garajdı yani otogaraj. Dolayısıyla orada da bir dükkan hissi vardı. O hissi tutabildiğimi fark edince o benim hoşuma gitti. Diğer şeyler için de geçerli bu. Yani o dönem Beyoğlu'ndaki birçok bar dükkandan dönüşmeydi. Dolayısıyla hani gecenin kalbinin Piyalepaşa'da olması bana çok mantıklı geldi. Oradan çalışmaya. Bütün çıkış noktamız o oldu. Gecenin kalbini orada gösterebilmek.
İlk önce Piyalepaşa, daha sonra Mısır'a bak.
Doğru.
Üçüncü kat, en sonunda proje alanı. İkinci kat şeklinde bir rota çiziyormuş.
Aynen. Rota hani...
Ben tam o rotayı takip edemedim ama...
Olsun. Ben takip edebileceğim. Bir de orada zaten işte senin anlatımında da zaten orada bir gecenin de peşinden gitmek namanda söz konusu. Ki işin hem küratöryal boyutunda hem de işlerin ilgili alanlara. Çünkü üç farklı mekana bu kadar sanatçıyı yerleştirmek, kimin nerede, neyle beraber olacağını ortaya koymak da önemli bir mesele. Zaten küratörlük de bu noktada devreye giriyor ki Piyale Paşa 3. katlı 2. kat derken işte başlanan gece bir noktada bitiyor ve bunu işte ezan setleriyle hem günümüzde göndermeler yapan hem de aslında gecenin sonunda, çünkü gece bir noktada da sabah ezanıyla biter.
Doğru.
6 kuvarında, çünkü o sabah ezanıyla beraber gün doğmaya başlar. Gecenin bitimi eğlence hayatının da o günlük bitimine denk gelir. Orada artık çalışma hayatı başlar. Başka evet. bir hayata yer bırakır. Peki ben de burada hatta sözü olarak şuradan devam edeyim o zaman. Birçok sanatçı var burada. Senin dediğin gibi aslında farklı dallardan Dilber Arman'ın kendi sanatçıları da var. Senin Türkiye'den işlerini yakından takip ettiğin ve sana bir şeyler hatırlatan, düşündürten bu sergi üzerinde sanatçılar var. Ve bir de Fransa'dan özellikle takip ettiğin sanatçılar var. Peki bu sanatçıları yerleştirirken, bu gece hikayesinin peşinden giderken işler, sanatçılar ve bağlam konusunda nasıl bir ortaklık aradın? Nasıl bir çalışma yürüttün? Belki kısaca işlerden veya sanatçılardan birer ikişer cümle Tabii. bahsetmek de iyi olabilir.
Yani açıkçası şimdi bu hem küratör, benim metodumdan da çok kısaca bahsetmek gerekirse, ben işleri çok keskin biçimde, yani nasıl diyeyim, çok belirli biçimde hangi işin olması gerektiğini ya da olmaması gerektiğini düşünerek ilerliyorum. Her işi nasıl bir şey, vokabüler kurduğumuzu, nasıl bir dil kurduğunu ve her işin o dil içinde neyi, ne kadarını o dilin temsil ettiğini anlatabilirim uzun uzun. O zaman çok sıkıcı oluyorum. O kadar detaya girmeyeceğim ama gerçekten tabii ki bunu genişletmek mümkün, bunu daraltmak da mümkün. Daha az şey söylemek ya da daha çok şey söylemek de mümkün. Ama bu söylem için buradaki işlerin olmaları elzemdi bana göre. Her şeyden önce. Gecenin o hani kalbi dediğimiz bu Piyale Paşa'daki kulüp vari mekanda, çünkü çok karanlık bir mekan. Orası çok güzel bir siyah boya bulduk. Reklamını yapmayacağım ama gerçekten hani
bilenler görecek.
Küratör arkadaşlara da şey yapabilirim. En iyi siyahı bulduk gerçekten. Yani tamamen kaybolan, şuradaki siyah gibi tamamen kaybolan bir siyah. Ve dolayısıyla ışıklar çok önemli hale geldiler. Ve bütün işleri aynı anda görmek mümkün değil. Yani biz gece kulübüne gittiğinizde de oradaki o histe işte birisini görürsünüz, ilginizi çeker bir şeydir işte. Sonra ışıklar öyle bir değişir, şurada fark edersiniz oraya gitmiştir. Aa dersiniz benim gördüğüm şey o muydu? Bambaşka bir şeye dönüşmüştür o. Ben gecenin garibeleri diyorum ya da gece canavarları. Dolayısıyla şeyde de Piyale Paşa'da da bu tür bir senografi izledik. Senografiyle hani kurguyu kastediyorum ben. Bütün işleri aynı anda görmemiz mümkün değil ve o ışıklar bize belli ilişkiler kurmamızı kurmaya yöneltiyorlar açıkçası. Orada mesela bir gece kulübünde işte Baver Doğanay'ın yaptığı bir yerleştirme var. Tamamen siyah ışıkta, bu daha doğrusu ultraviyole ışıkta pardon, gözükebilen boyayla yaptı. Hani gündüz gözükmeyen, sadece belli bir ışık altında gözükebilen izler var orada. İşte ayak izleri ya da el izleri vesaire. Bu gece kulüplerinde de böyledir. İşte anında değil de ışıklar yandı, oraya ışık geldiğinde duvarlarda falan insanların izi, oradaki yaşanmışlığın izlerini görürsünüz. Mesela o öyle bir şey yaptı. Aida Bruyère diye bir Fransız sanatçı var. Onun büyük bir freskini gösterdik. Aida Mali'de doğmuş büyümüş. Babasının da bir gece kulübü varmış ve bu kültüre çok aşina bir sanatçı. Eserlerinde de o çok net şekilde gözüküyor. Onun çok büyük bir freski sizi karşılıyordu. Bir kadın bedeni. Tam Afrika'daki gece kulüplerinin arka duvarlarındaki bu duvar resmi estetiğiyle yapılmış bir durum. Ayda bir de bir düşünüyor. Bir Bir event gibi bir şey düşün. Bir etkinlik, bir olay. Tamamen hayali. Birçok farklı yerden sanatçıyı bir araya getirdiği bir program. Bir de onun flyerları var etrafta. Son derece feminist yaklaşımla hazırlanmış bir program o. Ama aynı zamanda şimdi lipstick feminizm denilen bir akımın da şeyi bu işte hani feminizmin şey kısmını eleştiren biraz böyle yani şeyi hani o makyaj sürülmez neredeyse eril tutumu tekrar eden bir şey vardır ilk jenerasyon feminizmde. Onun biraz karşısında yani gayet burç sürerek de feminist olabilirim.
Onlara.
Doğru. Burç yani şey burçlar da var. Burç olmayanlar da ama burçlar biraz daha şey maskülin kadınlar. Maskülin olmayanlar da var. Fakat yine de hani bu makyaja ve süslenmeye
erkeğe hizmet ediyoruz. Bunu yapmayalım
erkek
çünkü
bakışının objeleştirdiği bedeni tekrarlamaya karşı olan bir tepki bu. Bu çok da anlaşılır bir şey bir dönem gerçekten. Fakat artık hani sanırım başka layer'lar girdi, başka etaplar girdi araya. Şimdi bundan sonra artık şey düşünmüyoruz. Hani ya da en azından Ayda düşünmüyor ve o estetiği oraya getiriyor. Gayet bedenimiz çok süslü ve renkli olabilir. Bunun feminizmle karşı karşıya gelmesine gerek yok. Gayet süslenerek de feminizm şey yapabiliriz ya da işte çok eril olup queer de olabiliriz vesaire vesaire gibi bir
davaya böyle de hizmet edebiliriz.
Aynen o şekilde. Onun o hani gece kulübünün gerçekten dekorunu bir şekilde Ayda veriyordu. Freskleriyle twerk yapan bir bedenin yüzü ve kalçaları da gerçekten devasa biçimde karşımıza çıkıyorlar. Orada ama mesela Izostat'ın şeyleri bariyerleri var. Bariyerler polis bariyerleri estetiğiyle tamamen üretilmiş işler. Fakat onları yükseltmiş ve bütün o detaylarını kaldırmış. Sadece bir şey halinde işte bir köprüvari bir bariyer kal. Sizi, dolayısıyla bariyerlik görevini artık görmüyor. Sizi engelleyemiyor. Siz geçebiliyorsunuz bariyerin altından rahatlıkla. Yani o kanalize etme, kontrol uygulama vasfını kaybetmiş durumda o bariyerler. O şekilde yaklaşıyor. Bir kocaman gökyüzü tablosu. Lucia Talova diye bir Slovak sanatçının. Gökyüzü, 2019'un gökyüzü çok önemliydi ama gökyüzü geceleri çok önemlidir. Yağmur yağdığında insanlar sokaklara çıkamazlar kolay kolay. Ya da ne bileyim ben işte gecenin sokağını yaşayabilmek için gökyüzüyle olan ilişki de önemlidir. Ay ışığı önemlidir mesela. Onu hatırlatan durumlarımız var. Çok detay verebilirim. Yine aynı şeyde hani Fato Şirven'in de bir yerleştirmesi var. Saçtan yapıyor o yerleştirmeyi Patoş. Bir kafes gibi bir şey düşünün. Politik olarak son derece ağır bir iş. Ama sağ olsun onu çok daha hafif bir şekilde göstermemize izin verdi. Biz onu neredeyse örümcek ağını hatırlayacak şekilde. Çünkü gece kulüplerinin kuytuları vardır. Fatoş da kuytuları seven bir sanatçı.
Bu yoksa Mardin Bienali'ni de
doğru, göstermemiş aynen, mi? Aynen. Onu kırmızı ışık altında gösterdik. Ve şeyde tavana doğru şey. Hani gece kulübünün gerçekten kuytusu. En ateşli yeri kırmızı. Kadın saçlarıyla tabii.
Evet yani cezaevinde topladığı arkadaşlarının saçlarını birbirine örerek bir örümcek ağı yapmış. Ama dediğin gibi çok politik bir şey. Siz çok daha
çok
farklı
daha
bir
farklı
bağlamda.
Yani sanırım hani o bence buradan da okunabiliyor. Diğer okumayı örtmüyor, kapatmıyor ya da onu değersizleştirmiyor. Fakat saçlar gece kulübünde çok önemlidir tabii ki şey. Benim saçımızda mavi boyalar vardı. Yine ultraviyole ışık altında gözükebilen. Ama ben öğrenciyim o zamanlar.
Yani o kadar özendirdin ki gerçekten.
Galatasaray Lisesi'nde bize.
Lisesi ve liseden sonra tabii ki şey.
Yani, süpürey olup saçımı boyayacağım.
Çok daha bunu beceriyle yapan insanlar vardı ama ben biraz elime yüzüme bulaştırıyordum. O boya biraz elinize bulaşır. Oradan buraya dokunursunuz falan. Hakikaten canavara, garibeye dönersiniz. Yani o şey ultraviyole ışık altında. Ama dediğim gibi kimsenin bunu iplediği yoktu. İşte bir gülüp geçer, dans etmeye devam edersiniz. Bu şeydeki sanatçılar hani gece kulübünün sanatçıları bunlardı. Bir de orada falling carefully diye dikkatli düşmek ya da ihtimamla düşmek diye çevirelim bunu. Diğer Isaac Wayne bir yerleştirmesi var. O da bu gece kulüplerinde, gece kulübünde çok düşülür. Yani dans ederken çok düşen olur. Aynı zamanda Vogler'ın düşmesine de gönderiyor. Oradan da yukarıya çıkıyoruz esasında. Mısır apartmanına geliyoruz. Ateş Alper'in şeyleri, fotoğrafları var. Ateş'in 7000 fotoğraflık belki bir arşivi var. Crossdresser'lar ve drag queen'lerin performanslarını görüntülediği bir büyük bir arşiv. Oradan bir seçki yaptık. O jest üzerine bir seçki yaptık. İşte bu düşmek, yürümek, defile yapmak ve çığlık üzerine bir seçkiydi. Orada da bu Vogler'in düşüşü şey görünür halde. Ve yukarıdaki hani bu şeyden işte Isaac'ten başlayan da Ayda'dan başlayan hatta Mali'den başlayıp İstanbul'a gelen oradan Isaac'le Vogler'lar vasıtasıyla bu sefer New York'tan, New York gecelerinden İstanbul geceleri, İstanbul crossdresslerine akan böyle çizgiler var. Sanırım bu çizgilerle de oluştu sergi. Yani mutlaka queer var tabii ki, o olmazsa bu dönemde sergi yapmak mümkün değil gibi geliyor bana. Ama şey... Yani tek derdimiz de, yani tek odak da queer değil tabii ki. İşte dans var, beden var, gece kulüpleri var, lipstick feminizm var, çok daha ağır bir feminizm var başka bir yerde. Fakat böyle çizgiler çekerek ilerleyebiliyoruz. Mısır Apartmanı'nın üçüncü katındaki geceye giriş sergisi orası. Çünkü bu üç sergiyi de biraz önce konuştuğumuz gibi birbirleriyle tamamen eklemliler bu şeylerle, işler vasıtasıyla. Fakat hani üç ayrı kurgu olarak da düşünebiliyoruz bunları. Üç ayrı zamanı olan sergiler. Gecenin göbeği ya da gecenin kalbi aşağıdaydı Piyalapaşa'da. Gecenin girişi üçüncü katta olan kısım. Bu hani son ezandan sonra işte Pinokyo bütün bu toplum ataerki tahakkümün temsilcisi olarak orada bütün o gecenin başını bekliyor ve yalan söylemeye başlamış tahakküm. Onun gözleri altında her şey oluyor gece. Televizyonda son dakika haberleri çıkmışlar. Alpin Vadik sağ olsun. O televizyonu kapıyoruz. Geceye giriyoruz. Yavaş yavaş ateşe danslar başlıyor. Ceyhan pardon. Hay Allah.
Ben de Pinokyo için ben ne kadar etkilendiğimi söyleyeceğim. Mehmet Erdener'in çok sevdiğim bir işi. Böyle bir bağlama olduğunu bilmek de ayrıca çarpıcı oldu. Çünkü büyük bir yerleştirme ve o tahakkümün yalanları artık Pinokyo'nun burnu uzamaya başlıyor. Bağlamı evet. Çok ilgi çekiciymiş.
Doğru, gerçekten. Onun böyle, tam girdiğimizde de karşıda duruyor. O yalanı göre göre giriyoruz bir şekilde. Ama çok da kendini gösteren bir yalan. Furkan Öztekin'in işi, ben hala ismini hatırlamıyorum çünkü notlarımda şimdi yok. Seyhan çok ünlü bir sahne sanatçısı 90'larda. Belki sen hatırlarsın. Onun tacını maalesef kaybettiğimiz bir sanatçı. Onun tacını replikasını yapıyor.
Bir drag queen mi? Yoksa?
Kendini nasıl adlandırdığını bir trans
bir birey. Fotoğrafı da vardı orada.
Aynen. Bir trans birey. Drag queen değilse bildiğim kadarıyla. Ama tabii kendini istediği, yani nasıl adlandırdığına çok dikkat etmek gerektiğini, çünkü önemli olan kendini nasıl adlandırdığı insan. Tırnak içinde trans diyelim. Onun tacı da orada, o tacı o taç bir biraz performatif bir heykel esasında. Onun da şeyden önünden geçerek geceye giriyoruz. Orada Erinç'in bir yerleştirmesi var. Latex eldivenler giymiş, yine Sadomazo'ya da yollayan, yine tabii ki Sadomazo deyince geriyi düşünmemeye imkan yok. Oraya yollayan bir şey yerleştirmesi var. Onun üzerinde bir erkek bedeni, çıplak bir erkek bedeni sırtından resmedilmiş. Sırtında bir dövme taşı, dövme de bir hani neredeyse şey IKEA'nın Tabii çok renkli ve çok becerikli bir şekilde elin içine elinden çıkmış bir şey. Ama hani bir mobilya montajını gösteren, bir bilgi, bir şey kod veren, esasında o gecelerin kodunu veren bir şey. Geceye girebilmek için o kodu bir şekilde biliyor olmak gerekiyor. İşte nasıl gideceksiniz, nasıl giyineceksiniz, nasıl oraya girebileceksiniz vesaire. Mutlaka birçok işi unutuyoruz ama söylememiz gereken çok önemli bir şey var. Guido Caserotto'nun yerleştirmeleri. Guido'nun ailesinin, yanlış hatırlamıyorsam, ben yanlış bir şey söylüyorsam affetsin beni, tarla başında bir apartmanları var. Apartmanları bu tarla başı dönüşümünün kurbanlarından bir tanesi. Ve oradan kurtarabildiği birkaç fikir var diyelim. Çünkü artık fikir şeyini onlar yerleştirmeye dönüşmüşler. İşte hani sanki o apartmanın parkelerini çıkarmış. Dolayısıyla o dönüşüm, hani bütün bu bahsettiğimiz unutma hikayesinin parçası olan, unutturma hikayesinin parçası olan dönüşümün görünür kılındığı eserler var. Yani biz bütün bu geceleri yaşarken bir yandan da bu dönüşüm başlamıştı. Gerçekten yavaş yavaş tarla başını söküyorlardı. Guido oradan bir şeyler kurtarabilmiş, sağ olsun. Yine Guido ile bu sefer ikinci kata geçiyoruz. O çizgiler devam ediyorlar. Bu sefer yine aynı şekilde tarla başındaki tavanı Guido replikasını alıyor. Ve müthiş bir yerleştirme. Aşağıda bizi karşılıyor, ikinci katta dediğim gibi onunla giriyoruz. Yok olmuş, hiç şey olmamış bir tavan. Gece kulüplerinin olduğu mekanlardan bir tanesi de olabilirdi. Ya da orada yaşamış olan ailelerin tavanları, onları içinde barındırmış olan tavanlardan bir tanesinin replikası orada sizi karşılıyor. Ve artık tabii tavan olarak değil, düz bir şekilde, yani eser olarak duruyor ve yanmış bir şekilde zorla gözükebilen biraz dramatik bir durum. Ama oradan da gecenin dramasına esasında iniyor. Daha doğrusu en dramatik anına, belki ışıkların yandığı ana geçiyoruz. Aşağıdaki, yani Piyale Paşa'daki yerleştirme de 14 dakikalık bir esasında ışık senaryosu etrafında hazırladığımız bir şey. 14. yani bittiği anda bütün ışıklar yanıyor. Aynen gece kulüplerinde olduğu gibi, o bütün ışıklar yandığında hani artık zaten hala kafanızda biraz sarhoşluk, o müziğin ritmi hala kulaklarınızda zonkluyor esasında bir şekilde. Fakat o özgürlük anı ve alanı artık bitmiş, ışıklar yanmış, karanlıktan siz tekrar gündüze geçmek durumundasınız. Tekrar o hani hesaplı, kurgulu ve sizi kontrol altında tutan şehrin içine geri dönmek zorundasınız. Biraz canınız istemiyor ama yapacak bir şey yok. Güneş doğmak üzere. Zeynep Kaya'nın fotoğraflarını hatırlıyorum. Alacakaranlıkta dolaşan tek bir bedenler var. Onlar kalmışlar neredeyse gece kulübünden evlerine ya da başka yerlere. Aynen. Biraz düşmüşüz. Biraz bir melankoli mutlaka var. Çünkü her gecenin sonunda bir melankoli var. Ve oradan belki Requiem diye de orada bir video dönüyor. Video eserleri bizim izleyicimiz izlemekte çok zorlanıyorlar. Çok da uzun değil esasında. Fakat müthiş bir video. Maria Klonaris ile Katerina Tomadakin diye bir ikilinin videosu. Yunan asıllı Fransız bir ikili bu. Beraber çalışmışlar 1970'lerden beri. Yanlış hatırlamıyorsam 1994'te çektikleri bir video. 20. yüzyıl için yas diye bir video. Bir şeyin bitişini, onun yasını, biz de gecenin yasını tutuyoruz orada biraz. Orada Maria'nın babası İskenderiye'de doktormuş. Onun arşivlerinde bir hermafrodit fotoğrafı buluyorlar. Gözleri bantlı. Onu yine tabii ki 20. yüzyıldaki dramatik hikayeleri hepimiz çok iyi hala hatırlıyoruz. Bütün savaş görüntüleriyle karşılaştırıyorlar. Yani bizim şeylerimiz, bu muhteşem garibelerimiz bir anda kendilerini savaşın, gündüzün hükmü altında görüyorlar. Ya da hani yaptı. Ben biraz fazla da yorumluyor olabilirim ama ben en azından bu şekilde düşünerek bu sefer de hani yine şeyden işte İskenderiye'den çıkıp Atina'dan geçip Paris'ten İstanbul'a gelmiş bir bitiş hikayesi de orada. Hem senografiyi hem sergiyi hem de geceyi
tam ekle bize katıldın. Senin sergilerini izlemek de, onların hikayesini senden dinlemek de o kurguyu çok keyifli gerçekten.
Ben teşekkür
çok
ederim.
Çok mutlu oldum.
Davetiniz için, zamanınız için, emeğiniz için.
Rica ederim. Biz buradan artık ufak ufak bir kulübe geçeriz diye düşünüyorum. Konuşmalardan da.
Bulabilirsek kulüp geçeriz.
Daha erken deneriz bulabilir miyim diye. Etki Beyoğlu'nda değiliz ama.
Artık yapacak bir şey yok.
Böylece programı kapatalım. Şehir Hepimizin programının sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz 2019 sergisiyle küratör Yekan Pınarlıgil'di. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.